Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29, Mehr 1401, Hicri Kameri 24, Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 21 Ekim 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Kafkas ülkelerinin toprak bütününe saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Garip Abadi, Amerika ve Avrupa yaptırımları İran'da kaos yaratmak için kullanılıyor dedi. İngiltere, İran'a yeni yaptırım kararı aldı. Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği gaz miktarı arttı. Almanya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki müdahaleci tutumu devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kuveyt Parlamentosu'nun yeni başkanının seçilmesini kutladı. Kuveyt Parlamentosu'nun 17. oturumunun yapılmasının ardından bu ülkenin parlamentosunun yeni başkanı olarak Ahmet Abdulaziz Casım El Sadun seçildi. Merhaber Ajansı'na göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kuveyt Parlamentosu'nun yeni başkanı Casım El Sadun'a gönderdiği bir mesajda İran İslami Şura Meclisi ile Kuveyt Halk Meclisi arasında işbirliğinin artmasına dair ümidini dile getirirken, iki ülke meclisleri arasında işbirliğinin artmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir tarih sayfasının açılmasına vesile olacağını söyledi. Kuveyt'te genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan yeni mecliste başkanlığa Sadun seçildi. Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı'nda telgraf ve telefon işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Sadun, 1968'den 1976'ya kadar Kuveyt Futbol Federasyonu'na başkanlık etmişti.
İran Dışişleri Bakanı, Kafkas ülkelerinin toprak bütününe saygı gösterilmesi ilki olarak kabul edilmelidir ve İran, bölgede yabancı güçlerin varlığından duyduğu endişeyi açıkça dile getirmiştir, dedi. Hüseyin Emir Abdullayan, dün Ermenistan ziyareti sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi ve önemli ikili ve uluslararası meseleleri görüştü. Hüseyin Emir Abdullayan, değişen jeopolitik ve sınırlara karşı olduğumuzu açıkça ifade ettiğimizi vurguladık. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmanın bölgede endişe yarattığını ve Kafkasya bölgesinin zor koşullardan geçtiğini, Kafkas bölgesindeki ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin bir ilke olması gerektiğine inanıyoruz, dedi. Emir Abdullayan açıklamasının devamında şöyle dedi. İran-Ermenistan ilişkilerinin doğru yolda olmasından dolayı mutluyuz ve Ermenistan'ın güvenliğini bölgenin güvenli olarak görüyoruz ve yabancı güçlerin varlığının bölge güvenliği aleyhinde olacağına dair endişemizi açıkça ifade ettik. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nda söz konusu görüşmede İranlı mevkidaşının Erivan'da olmasından ötürü memnuniyetini ifade ederken iki ülke yetkilileri arasında birçok temas ve görüşme oldu. İran ve Ermenistan arasında uzun süreli ve dostane ilişkiler var, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Perşembe günü Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılmasına yönelik son müzakere süreci hakkında açıklama yaparak şöyle dedi. Yaptırımları kaldırmak ve tüm tarafları nükleer anlaşmaya geri döndürmek için anlaşmanın son aşamasına ulaşmak amacıyla mesaj alışveriş ve görüşmeler doğru yolda. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü basın toplantısında Amerikan tarafıyla yapılan mesaj alışverişinin anlaşmanın nihai noktasına ulaşmaya devam ettiğini belirterek ancak son dönemde İran'da yaşanan karışıklık ve ayaklanmalarda Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri aceleci, pervasız ve müdahaleci davrandı dedi. Emir Abdullahian, İran'da bugün her şeyin doğal bir şekilde devam ettiğini belirterek, yanlış analizlerle Amerika ve Avrupa tarafını İran İslam Cumhuriyeti'ndeki isyancıları ve teröristleri tahrik etmemeleri konusunda uyardık, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran hükümetinin isyancıların, silahlı kişilerin ve teröristlerin hesaplarını barışçıl talepleri olan kişilerden tamamen ayırdığını vurgulayarak, barışçıl taleplerle bağlantılı olarak kimse tutuklanmadı, dedi. İran Dışişleri Bakanı, yaptırımların kaldırılması müzakereleri sırasında gerçekleşen mesaj alışverişlerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell ile Ermenistan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmeleri de değinerek şunları kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran İslam Cumhuriyeti, Atom Enerjisi Kurumu arasında daha güçlü bir işbirliği oluşturması konusunda anlaştık. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki asılsız suçlamaların İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetlerine yönelik olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun sorularına nasıl cevap verileceği konusunda mutabık kaldık. Gerekli protokol hazırlandı ve iki taraf arasında anlaşmaya varıldı, dedi.
Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İran Çevre Kurumu Başkanı tüm sınırlarda yabancı güçlerin olmaması İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında dokunulmaz bir ilkedir, dedi. İran Çevre Kurumu Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yapılacak Hazar Denizi Koruma Bölgesel Sözleşmesi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Ali Selacı'ya Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa ile bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu. Bu görüşmede iki taraf İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin ortak yönlerini ve çok yönlü ilişkileri artırma ve işbirliğini gelişme iradesini vurguladılar. Bölge ülkeleri dışında hiçbir üçüncü ülkenin bölgesel sorunları çözemeyeceğini vurgulayan İranlı yetkili, sahte Siyonist rejimin komşu ülkelerin sınırlarına bulunması Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti tarafından kategorik olarak reddedildi. Biz de bunu reddediyoruz. Özellikle askeri kuvvetler şeklinde herhangi bir yabancı gücün varlığı NATO'yu ve muhtemel sınır değişikliklerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değinerek Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkiler her alanda dostane ve çok yönlü bir ilişki şeklindedir, dedi.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika ve Avrupa İran'da güvensizlik ve kaos yaratmak için yaptırımları kullanıyor, dedi. Garibabadi evin cezaevi yangın hikayesini ve bu cezaevini ziyaretini anlatan bir televizyon programında şöyle dedi. Şüphesiz ki İran İslam Cumhuriyeti'nin yemini düşmanları her gün İran'ın bir kesiminde bir kriz ve kaos yaratma peşindedirler. Bir gün üniversitede, bir gün okulda, bir gün sosyal ortamda, bir gün cezaevlerinde. İslam İran düşmanlarının İslam nizamına yönelik kara ve düşmanca propaganda ve komplo makineleri hazır ve çalışır durumda tuttuğunu belirten Garibabadi şöyle dedi. Düşmanlar İran'a karşı 24 saat aralıksız medya araçlarını kullanıyorlar. Garibabadi evin cezaevindeki son yaşanan gelişmeleri de atıfta bulunarak şöyle dedi. Düşmanlar evin hapishanesi konusunda tam anlamıyla hazırlıydılar ancak ilgili makamlardan ve medyadan gelen doğru bilgilerle hedeflerine ulaşamadılar. Cinayetler ve yapay krizler aradılar. İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri son zamanlarda yaşanan huzursuzluk ve Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle bazı İranlı kişi ve kurumlara Amerika ve Avrupa tarafından sözde insan hakları yaptırımlarının uygulanmasından da bahsederek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalılar tarafından barışçıl toplantılara şiddet uygulanması bahanesiyle İran makamlarına ve kurumlarına uygulanan yaptırımlar onların emperyalist politikalarının bir parçasıdır dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa'da bu ülke vatandaşlarının barışçıl taleplerine dayanan gösterilerini ve büyük grevleri dikkatle takip ediyoruz dedi. Nasır Kenani dün yaptığı açıklamada Fransa'daki güncel olaylar ve protesto mitinglerine değinerek Fransa'da bu ülke vatandaşlarının barışçıl taleplerine dayanan halk gösterilerini ve yaygın grevleri yakından takip ediyoruz dedi. Kenani, grevcilerin talepleri ne olursa olsun işlerine iadesini istiyor ve baskı ve şiddete başvurmayı ve Fransız polisinin göstericilerle şiddetli bir şekilde karşı karşıya gelmesini kınıyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransız makamlarının iki yüzlülüğünün üzücü olduğunu belirterek şöyle dedi. Onlar bir yandan bu ülkenin sarı yelekler gösterilerine ve ırk çatışmalarındaki polis vahşetine karşı geçmişe yapılan cebri ve şiddet eylemlerini ısrarla sürdürmekte, diğer yandan diğerlerine karşı ikiyüzlü bir şekilde vaaz vermekte ve atmosfer oluşturmaktadırlar. Fransa'da çalışanların maaş artışı talebiyle greve gitmesi sebebiyle ülkedeki 18 nükleer santralden sadece 12'si hizmet veremiyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, bazı ülkelerin Ukrayna Savaşı meselesinde İran'a karşı temelsiz iddialarıyla Birleşmiş Milletler'in 2231 sayılı kararını ilişkilendirme çabasının ardında politik hedefler yatıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani basın toplantısında İran yapımı dronların İran tarafından Ukrayna Savaşı'nda kullanılması üzere Rusya'ya sevk edildiği temelsiz iddiaları reddederek söz konusu iddiaların 2231 kararıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Said İrevani açıklamasının devamında İran'ın Ukrayna krizine dair tutumunun net ve kesintisiz olduğunu hatırlatarak, İran'ın Ukrayna krizinin başladığından itibaren tek bir tutum sergilediğini belirterek şöyle dedi. Biz her daim Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğü başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndaki tüm hedefler ve ilkelere saygı göstermeleri gerektiğini vurguladık. İranlı yetkili, İran kendisine dayatılmış 8 yıllık bir savaş deneyimine sahip bir ülke olarak her daim Ukrayna'da savaşın hemen sona ermesi ve barışın sağlanmasını desteklemiştir ve tüm tarafları sükunete davet ederek gerginliğin artmasından kaçınmaları, anlaşmazlıkların çözümü için gerçek bir süreç başlatmaları ve bu koşulların oluşmasının kök nedenlerini ele almaları çağrısında bulunmuştur dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi açıklamasının devamında İran her daim Ukrayna Savaşı'nda kullanılması üzere drone sevk ettiğine yönelik temelsiz iddiaları reddetmiştir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Perşembe günü bu örgütün genel sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta Ukrayna'ya düşen İHA parçalarını incelemek için bu ülkedeki Birleşmiş Milletler uzmanlarını ziyaret etmesini önerdi.
İngiltere dün akşam Avrupa Birliği'nin Rusya'ya insansız hava aracı teslimatına müdahale ettiği yönünde yanlış bir iddiada bulunarak açıkladığı yeni yaptırımları uygulamaya koydu. İngiliz hükümeti dün yaptığı açıklamada Rusya'ya insansız hava aracı teslimatının dahil oldukları iddiasıyla yaptırım uygulanan 4 İranlı yetkilinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve İngiliz şirketleri ve vatandaşlarını onlarla finansal işlem yapmasının yasaklandığını duyurdu. İngiliz hükümetine göre bu 4 İranlı yetkilinin bu ülkeye seyahat etme hakları yoktur ve İngiltere'ye girişleri veya İngiltere'den geçişleri de yasaklandı. Daha önce Avrupa Birliği Konseyi söz konusu 4 İranlı yetkiliye insansız hava araçlarının Rusya'ya tesliminde yer aldıklarına dair yanlış bir iddia ile yaptırım uygulamıştı. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları asılsız iddialarla uygulanırken İran daha önce Rusya'ya insansız hava aracı gönderileceği yönündeki bu iddiaları yalanlamıştı.
İran'ın önemli otomotiv üreticisi kuruluşlarından İran Holdro İhracat ve Uluslararası İlişkileri Başkan Yardımcısı şirket olarak Venezuela'ya otomobil ihracatına hazır olduklarını söyledi. Emir Abbas Fernudi, Tahran'da Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Valenzuela ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İran Holdro şirketi Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu araçları üretmeye ve temin etmeye hazırdır. Venezuela Ulaştırma Bakanı da İran-Venezuela Teknoloji Fuarı'nda Venezuela halkının İran Holdro üretimi Tara ve Danaplas tipi binek tipi araçlarından 30 binin üzerinde alım siparişinde bulunduğunu belirterek önümüzdeki ay içinde 1200 adet Tara tipi aracın Venezuela'ya ihraç edilmesi gerektiğini bildirdi.
İran Petrol Bakanı Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatıldığını ve İran'ın Türkiye'ye olan gaz ihracat hacminin arttığını duyurdu. İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu Ankara yaptığı ziyarette Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Cevat Ovcu Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasını, gaz ihracatı hacminin artırılmasını ve gaz sektörü, petrol ürünleri ve petrokimya endüstrilerine yapılan yatırımları ziyaretinin en önemli hedefleri olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Günde 30 milyon metreküp İran gazı ihraç etme sözleşmesi ve Türkiye yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz ihracatının gerçekleşmesi iki ülke bakanları arasında anlaşmaya varıldı. Bu sözleşmenin mevcut süresine göre 2026 yılına kadar boru hattı kapasitesinin artırılması ve Türkiye sınırında yer alan Bazargan noktasında gerekli şartların oluşturulması, İran'ın doğal gazını Türkiye'ye ihraç etme ve Türkiye'den doğal gaz geçişi yapma kapasitesi günde 5 milyon metreküp daha eklenmesi kararlaştırıldı.
Türkiye'ye Katar Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için bu ülkeye binlerce polis gönderiyor. TRT'nin verdiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri Kalkan Harekatı olarak bilinen operasyon çerçevesinde 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine katılmak üzere Katar'a çok sayıda polis gönderecek.
Türkiye'de sualtı savunma timleri SAS, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında tespit edilen mayını etkisiz hale getirdi. Rusya-Ukrayna anlaşmaları sonrasında tahıl taşıyan gemilerin Ukrayna limanlarından geçişleri göz önüne alındığında söz konusu başıboş mayınların varlığı dünyada gıda güvenliği için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.
Kiev yönetimi çatışmalar nedeniyle İtalyan siyasetçi tarafından eleştirildi. Berlusconi savaşın sorumlusunun Zelenski olduğunu iddia etti. İtalyan eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından biliniyor. Daha önce Forza Italia Partisi lideri Berlusconi'nin Putin ile tekrar iletişime geçtiğine ve hediyeleştiklerine dair ses kaydı ortaya çıkmıştı. Yeni bir ses kaydına göre Berlusconi, Rusya-Ukrayna savaşının sebebi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi işaret etti.
Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada Almanya'nın 2023 baharına kadar bu ülkede yaklaşık 5000 Ukraynalı askeri eğiteceğini söyledi. Almanya Başbakanı, Almanya olarak Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat göndermeye devam edeceklerini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye işlerinden sorumlu özel temsilcisi Alexander Lavrentiev dün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Meşar Esad ile bir araya geldi. Görüşmede Lavrentiev, Putin'in Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini ve Suriye ile Rusya arasındaki Bakanlar Koordinasyon Konseyleri'nin toplantılarının gelecekteki işbirliği olasılığını gözden geçirmek ve yeni işbirliği alanları belirlemek için bir fırsat olarak görüldüğünü kaydetti.
Suriye İç Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahruf Perşembe günü yaptığı açıklamada Batı ülkelerinin tüm engellemelerine rağmen 2018'den bu yana 5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Suriye İç Yönetim ve Çevre Bakanı bu ülke hükümetinin sürekli olarak yaşam koşullarını iyileştirmek ve mültecileri ülkelerine dönmeye teşvik etmek için çalıştığını belirtti ve batılı ülkelerin mülteci sorununu batının siyasi çıkarları doğrultusunda çözmek için uğraştığını söyledi.
Siyonist rejim askerleri dün gece Ürdün'ün batı yakasındaki El Halil şehrine saldırdı ve onlarca Filistinli yaraladı.
Ve son haberimiz, Yemen Ulusal Petrol Şirketi saldırgan Suudi Koalisyonu tarafından bu ülkenin yakıt taşıyan başka bir gemisine el konulduğunu duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın İngiltere'ye yaptırım misillemesi başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü ilgili mercilerin kararları doğrultusunda misilleme olarak yaptırım mekanizmaları ve hukuki kurallar çerçevesinde bir grup İngiliz yetkili ve kurumu teröre ve terör örgütlerine destek, terörü kışkırtmak ve terörü yaymak, şiddet, nefret söylemi ve insan hakları ihlalleri için yaptırım listesine aldığını duyurdu. Yaptırım uyarınca söz konusu kişilere İran vizesinin verilmemesi, İran'a girişlerinin yasaklanması, İran'daki mal varlıklarına el konulması, İran mali ve bankacılık sistemindeki hesaplarının dondurulmasını içermektedir. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, İngiltere İletişim Komitesi, Front Medya, Global Medya, DM Medya ve onlara bağlı BBC Farsçaylı, İran International Kurumlar ve Medya, İran yaptırım sistemi çerçevesinde ambargo listesine alınmışlardır. İran'da Mahsa Emini'nin ölümü bahanesiyle son zamanlarda bazı batılı ülkeler ve özellikle Amerika'nın müdahalesiyle bazı ayaklanmalar ve huzursuzluklar yaşandı. Bu arada Londra merkezi Farsça yayın yapan medyada kargaşaları körükledi. İngiliz makamları tarafından müdahaleci açıklamalar yapıldı ve İran'a yaptırımlar yapıldı. İran'ın birkaç İngiliz tüzel ve gerçek kişilere yaptırım kararı Tahran'ın Londra'nın İran'a karşı düşmanca siyasetlerine ve eylemlerine doğrudan tepkisidir. Aslında İslam devriminin zaferi ve İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra İslami İran'ın en büyük düşmanı olan Amerika, İngiltere'nin koordinasyonu ve desteğiyle İran'a karşı her zaman çok yıkıcı eylemler gerçekleştirmiştir.
İngiltere dayatma savaşı sırasında Irak Baas rejimine yardım sağlamaktan İran'a karşı psikolojik ve propaganda savaşına kadar eylemlerde bulunurken her zaman İran'a karşı yaptırımların uygulanması ve baskılar artmasında Washington'un ortağı olmuştu. Gerçi İran halkına düşmanlığı sadece İslam İnkılabı sonrası ile kısıtlı değil. İngiltere 19. ve 20. asırlarda da İran'da en olumsuz rolü sömürgeci anlaşmalar ve eylemleri ile oynamış, kendi çıkarları bağlamış, İran'dan nüfuz ederek İran petrolünü yağmalamış, hatta İran'a karşı asker darbeyi de yönetmiştir. Şimdi de Amerika ile beraber İran'da kargaşaların yaşanması bahanesiyle İslam Cumhuriyeti'ne geniş çaplı siyasi baskı ve karalama kampanyasını gündemine almıştır. Bu bağlamda ve batılı ülkelerin müdahaleci tutumlarının devam etmesi ve isyancılara destek doğrultusunda İngiliz hükümeti 10 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada ahlak güvenlik polisi ve üst düzey güvenlik ve siyasi yetkilileri karşı yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı İran halkına acıdığı pozları ile İngiltere'nin kendi hükümetlerinin hesap vermesi ve kendi insani haklarına riayet etmesini cesurca isteyen İran halkının yanında durduğunu iddia etti. Şimdi ise İslam Cumhuriyeti bir misilleme hareketinde İran karşıtı eylemlerde bulunan bazı İngiliz güvenlik ve siber kurumlarına BBC ve İran International gibi Suudilerin parası ve Londra'nın desteğiyle çalışan, ayrıca İran karşıtı eylemlerde parmağı olan bazı İngiliz yetkililere yaptırım uygulayarak İran'ı zayıflatmak ve kendi sultalarını almak isteyen müstekbir hükümete karşı kararlılığını gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti, Birleşik Krallığın terörle mücadele, nefreti yayma ve insan haklarına saygı gösterme alanındaki uluslararası yükümlülüklerini hatırlatarak, o devletin söz konusu kişilerin eylemlerine karşı koymaktan kaçınması ve eylemlerini desteklemek ve kolaylaştırması, Britanya'nın uluslararası sorumluluklarının açık ihlali olduğunu beyan eden mesajını bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz topyekün savaş mı yoksa yeni intifada mı başlığını taşıyor. İşgal altındaki Filistin topraklarının Batı Şeria bölgesinde bir süreden beri yeni bir durum hakim. Mahmut Abbas başkanındaki Özerk Filistin Teşkilatı Sözcüsü Nebil Ebu Redin'e Nablus'un 10 günlük kuşatması ve Siyonist rejim İsrail'in başta Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın diğer bölgelerine saldırılarını Filistinlere karşı topyekün savaş olarak niteledi. Bundan önce de Filistin direniş grupları yeni bir intifada şeklinde söz ediyorlardı. Birkaç ay önce de Siyonist kaynaklar Batı Şeria'da yeni bir intifadanın şekillenmekte olduğu değerlendirmesi yaparak Dalga Kıran adlı yeni bir operasyonu yürürlüğe koydu. Fakat bir operasyon tıpkı ateşin üstüne dökülen benzin misali direniş grupların operasyonlarını daha geniş çapta ve daha da yoğunlaşmasına sebep oldu. Filistin operasyonlarının doğası savunma amaçlıdır ve bu operasyonlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre 10 yıllar önce bir Filistin devletinin kurulması için Filistinlere verilmesi gereken toprakların içinde gerçekleşiyor. Bu yüzden Siyonist rejim Ukrayna gibi savaşın harap ettiği diğer bölgelerden gelen yeni Siyonist göçmenleri bu bölgelere yerleştirmek için bu topraklardaki yayılmacı çalışmalarının kapsamını genişletiyor veya Batı Şeria'da yaşayan Filistinleri göçe zorlamak için onlara yeni zorluklar dayatıyor. Buna karşı Filistinler savunma önlemlerinin yoğunluğunu ve kapsamını arttırıyor. Böylece şimdi Batı Şeria'da hiçbir direniş grubuna bağlı olmayan fakat ister İslami ister ulusal tüm Filistinli grupların desteklediği yeni direniş hareketleri ortaya çıktı ve yayıldı. Bunun en bariz örneği yaklaşık 10 gün önce Nablus'ta bir operasyon başlatan ve Arslanlar Ovası olarak bilinen grubun bir üyesi olan Udey el-Tamimi'nin şehadeti ardından Filistin halkının ve tüm grupların dayanışma beyanıdır. El-Tamimi operasyondan 10 gün sonra Siyonist askerlerle girdiği silahlı çatışmada şehit oldu. Onun operasyonlarını takdir etmek için dün birçok ulusal ve İslami direniş grubun çağrısıyla Batı Şeria'da genel grev yaşandı.
Aslında işgal altındaki Filistin topraklarındaki yeni gelişmelerin bir özelliği de çeşitli Filistinli grupların Cezayir'deki son toplantıların ardından birlik çağrısının duyulduğu yeni bir ulusal uzlaşma belgesinin taslağının hazırlanmasıdır. Bu olay Filistin siyasi arenasındaki en önemli gelişmedir. Direniş alanında da yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki her direniş hareketi ister İslami ister ulusal tüm kamu tarafından olumlu karşılanarak destek görüyor. Gerçek şu ki Batılı tarafların vaatlerini yerine getirmemesi ve Siyonist tarafın barış müzakerelerine yönelik taahhütlerini yerine getirmemesi ve yapılan müzakereleri Batı Şeria'da işgal stratejisini uygulamak için bir araç ve örtü olarak kullanması nedeniyle Filistinler için direnmekten başka çare kalmıyor. Artık Filistinler uzlaşma vaatlerinden ve Arap ülkelerinin desteğinden ümidini keserek en önemli sermayeleri yani iç vahdete yönelmiştir. El Fetih ve Filistin Özerk Yönetimi'nin batılı taraflardan gelen baskılara boyun eğmemeleri ve Cezayir bildirgesindeki taahhütlerine bağlı kalması koşuluyla Filistinlerin kaybedilen haklarının hayata geçirmesi konusunda net bir vizyon görünüyor. Bu alandaki bir diğer umut verici nokta ise yaklaşık 11 yıl sonra gerçekleşen ve direniş ekseninin iki ana halkası olan Hamas ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden canlanması ve yeni direniş turuna bir başka destek daha sağlanmasıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mer 1401 Hicri Kameri 24 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 21 Ekim 2022 Cuma. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1393'te İran Rehberli Kubregan Meclisi Başkanı Ayetullah Muhammed Rıza Mehtebekene vefat etti. Ayetullah Muhammed Rıza Mehtebekene Hicri Şems'e 1310 yılında Tahran yakınlarında bulunan Ken köyünde dünyaya geldi. Hicri Şems'e 1327 yılında 17 yaşlarında iken eğitimine devamı için Kum şehrine hicret etti. Ayetullah Ken'in tağut rejimine karşı mücadelelere onun defalarca tutuklanması ve sürgün edilmesinin yanı sıra işkencelere maruz kalmasına neden oldu. Ayetullah Ken'e İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslam İnkılabı Gönüllü Halk Güçleri Başkanlığı İçişleri Bakanı görevlerine üstlendi. Ayetullah Ken'e ayrıca Hubregan Meclisi Başkanlığı, İmam Sadık Aleyhisselam Üniversitesi Rektörlüğü ve Tahran Mücadeleci Din Alimleri Kurumu Genel Sekreterliği görevlerine üstlendi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1357'de İran petrol sanayi personeli ve işçileri halkın despot şah rejimine karşı başlattığı kıyam sırasında ülkede grevlere başladılar. Bu grevler neticesinde İran petrolünün dışarıya ihracatı kesildi ki bu süreç şah rejiminin daha önceleri sahip olduğu en önemli gelir kaynağını kaybetmesi anlamına gelirken bu zalim rejime büyük bir baskı uygulanmaya başlandı. Ayrıca İran'ın dünyaya petrol ihracatının durması petrol fiyatlarında fazla bir artışa neden oldu. Şah rejimi petrol sanayisi işçileri tehdit ve korkutmalarla işe iade etmeye çalıştı. Ancak İran petrol sanayisinin grevi Şah'ın bağımlı rejiminin devrilmesine kadar devam etti. Ve İran'ın devrimci halkı da sorunlara rağmen bu grevi destekledi. 68 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29 Mer 1333'te İran Milli Şura Meclisi'nde İran'la Petrol Konsorsiyum arasındaki anlaşma onaylandı. Hicri Şems'e 28 Mur'da 1332'deki darbeden birkaç ay sonra zamanın başbakanı General Zahid'i batıdan yardım almak için onları İran'ın petrol sanayisine yatırım yapmaya çağrısı yaptı. Birkaç tur müzakereden sonra nihayet İran ve konsorsiyum arasındaki sözleşme her iki tarafın temsilcileri arasında 28 Şehrivar 1333'te imzalandı ve aynı gelen 29 Mer ayında Ulusal Konsey tarafından onaylandı. Bu sözleşmenin süresi 25 yıl olup 5'er yıllık yani 40 yıllık 3 dönem halinde uzatabilirdi. İran petrol sanayisinin millileştirilmesi ve yabancıların İran'daki müdahalesinin sonlandırılmasına ilişkin yasanın onaylanmasından yaklaşık 4 yıl sonra imzalanan bu sözleşme İran halkının taleplerini karşılamadı. Konsorsiyumun %40 hissesinin kendisine devredilmesi düşünülerek eski İngiliz şirketine ağır tazminat ödemek İngiliz hükümetinin elde ettiği en büyük ayrıcalıktı. Ayrıca Amerikan hükümeti de bu olaya karıştı ve İran petrolünün yağmalanmasına katıldı. Bu sözleşmenin onaylanmasından sonra petrol sanayisinin millileştirilmesinde önemli bir rolü olan Ayetullah Kaşani dahil olmak üzere halk ve din adamları tarafından itirazlar yoğunluğu kazandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış.
Yeni Asya.
Sansüre boyun eğmeyeceğiz.
Aydınlık.
Suriye ile 12 yıllık parantez kapanmalı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Esfender Korkmaz 19 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kalkınmanın Altyapısı hukuk başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yargıya inancın sarsılması devletin başına gelecek en büyük felakettir dedi. Türkiye'de 20 yıl önce yargıya olan inancı kimse tartışmazdı ama son 20 yıldır özellikle FETÖ tuzaklarında yargı siyasetleşti ve yargıya güven azaldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriliyor.
Aslında yargının siyasallaşması siyasi iktidarların niyetine bağlıdır. Otokrasi tırmandıkça siyasi iktidarlar korunma amaçlı yargıyı siyasallaştırmak ister. Türkiye'de Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimleri Anketi 2021 sonuçlarına göre Türkiye'de yargı siyasallaşmış mıdır sorusuna evet siyasallaşmıştır katılıyorum diyenler oranı %44,7. Hayır, siyasallaşmamıştır, katılmıyorum diyenler oranı %25,8. Ortada olanların oranı %29,5 olmuş. SODEV, Sosyal Demokrat Vakfı Yargı Algısı 2019 anket sonuçlarına göre yargı bağımsız mıdır sorusuna, hayır, bağımlıdır diyenler oranı %48,5. Evet, bağımsızdır diyenler oranı %34,0. Kararsızlar olanlar oranı %17,5'tir. Öte yandan dünyada hukukun üstünlüğü ilkesinin dünya çapında geliştirilmesi için çalışmalar yapan Dünya Adalet Projesi her yıl dünya hukukun üstünlüğü küresel endeksini açıklamaktadır. 2021 yılı hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye endekse giren 139 ülke arasında sona yakın 117 sırada yer aldı. Aynı endekse temel haklar alanında bundan 15 yıl önce orta sıralarda yer alırken maalesef şimdi 133. sırada. Dünyada temel hakların en kötü olduğu 7 ülke içinde yer aldı. Dahası Türkiye'nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri kategorisinde 14 ülke içinde Türkiye en son 14 sırada yer aldı. Yargının siyasallaşması güven sorunu yaratır. Sözleşmelerin önemi kalmaz. Yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmaz. Üstelik yerli sermaye çıkar. Beyin göçü kaçınılmaz olur. Kalkınmayı engeller.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 19 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Vahmetin üstü örtülüyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 301 madencinin vefat ettiği Soma maden faciasında dönemin başbakanı olarak literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok diyen Cumhurbaşkanı literatürde iş kazası varsa iş sağlığı ve güvenliği de vardır diye haklı eleştirilmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriliyor.
Son Amasra felaketinde de madencilerin haftalar öncesinden burada gaz kaçağı var, bizi patlatacaklar şikayetlerine ve bir dizi ihmal için ikazlarına rağmen ciddi bir tedbir alınmamasının hesabını veremeyen idareciler kamuoyunu oyalayan demeçlerle geçiştiriyorlar. Oysa devletlülerin vazifesi sadece taziye ve tesellide bulunmak değil, Türkiye'yi iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıraya çıkartan vahamete son vermektir. Ocakta hava sisteminin kötü olduğu ihbar ve uyarılarına karşı neden ocağın kapatılıp gerekli temizlemenin yapılmadığını, niçin felakete seyirci kalındığını ortaya çıkarmaktır. Dünyanın en büyük kömür üreticilerinin başında gelen Çin'de 100 milyon kişi başına düşen yıllık ölüm sayısı 30'da kalırken Türkiye'de 700'ü aşmasının ve son 20 yılda iş kazalarında 30 bin işçinin can vermesinin önünü almaktır. Patlamanın sorumluluğunu üstlenip ihmalleri araştırarak yargının önüne çıkarmaktır. Bile bile felaketi karartmak değildir. Bu hususta Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapıyor diye övdüğü bir gazetecinin açık açık ne yapalım kaderlerinde bu varmış denemez diyerek ve iktidara yakın bazı yazarların köşelerinde kader diyecek bazıları. Soracağım ben de kader ama söyleyin bakalım buna mutlak kader mi? Tedbirle tertibatla önüne geçilebilir miydi bu kaderin sorularıyla sorgulamalara dikkat çekti. Bundandır ki Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle mevcut ocakların içinde Amasra kömür işletmeleri en ileri imkanlara sahip ise 41 hayata mal olan bu patlama neden meydana geldi? En ileri imkanlara sahip işletme buysa diğerlerinin hali nicedir? Sualleri cevap bekliyor. Kısacası sorumluların dünya standartlarında işçileri koruyan tedbirlerin alınması yerine her defasında onlarca, yüzlerce madencinin can vermesine karşı demokratik ülkelerde olduğu gibi vahametin sorumluluğu üstlenmeyip kulak ardı etmeleri, hala tek bir istifa dahi olmazken hiçbir sorumluluğun görevden alınmaması, ölümlü facialarda hüküm giymiş yöneticilerin terfi ettirilmesi, siyasi iktidarın sakin zihniyetini su yüzüne çıkarıyor.
Mehmet Ocak'tan 19 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde Adalet Adliye Duvarlarında Asılı Kalırsa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adalet Adliye Duvarlarında Asılı Kalırsa bir ülkede hukuk işlemez, kurumlar yok olursa orada işleyen nereye gideceğini kimse bilemez. Yaşayarak görüyoruz ki Türkiye hukuk devleti resesyonu kaybettikçe her gün tarifi imkansız acılar yaşıyoruz ve tek yapabileceğimiz göz göre göre gelen felaketlerin ardından ağıtlar yakmak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçimiz için içimiz yanıyor, onlara rahmet diliyoruz. Ama ne yazık ki bu feryatlar ve ağıtlar hatta iktidarın ve bilumum siyaset erbabının yüreklere dokunan demeçleri, ihmaller sonucu sürekli tekrarlanan bu acıları bitirmeye yetmiyor. Çünkü Türkiye aklı, bilimi ve liyakati kaybettiği için hiçbir alanda sorunlarına rasyonel çözümler üretemiyor. Bu arada geçmişteki felaketlerde ihmali olduğu gerekçesiyle suçlanan, hatta ceza alan liyakatsiz yöneticileri terfi ettirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bugün yaşadığımız acıları 301 madencimizi kaybettiğimiz Soma'da daha derin bir şekilde yaşamıştık. Peki o facianın sonuçlarını bugün hatırlayan var mı? Elbette yok. Çünkü Soma'da facianın sorumlusu olarak yargılananların tamamı serbest ve şimdi ellerini kollarını sallayarak ortalarda dolaşıyorlar. Kuşkusuz Soma davasının yargısal süreçlerinin nasıl işlediğini, neler yaşandığını bir gün tarih mutlaka yazacaktır. Aslında o günlerde siyasetin kimlerle cilveleştiğini, telaşla neler yapıldığını gelecekte mutlaka öğreneceğiz. Ama ne yazık ki bütün bunları bilmek giden canları asla geri getirmiyor. Soma davasında karar açıklandığında madenci ailelerin şu feryadı içine düştüğümüz çukuru çok veciz bir şekilde anlatıyor. Adalet adliye duvarlarında asılı kaldı. Hatırlayalım, Soma'da yargılama sürecinin başında dönemin HSYK'sı davaya son derece tecrübeli hakimler atamış ve süreç hukuksal anlamda doğru bir zeminde ilerliyordu. Ancak sonrasında biz fanilerin aklının pek eremeyeceği nasıl bir mekanizma işlediyse hakim değişikliği yapılarak bugünkü sonuç ortaya çıkmıştır. Dün Soma mağdurları adalet arıyordu. Bugün de Amasra'da eşlerini, çocuklarını, babalarını, kardeşlerini, yakınlarını kaybeden insanlar hukukun işlemesini bekliyor. Şimdi ülke yönetenler dahil herkesin Amasra'da canlarını kaybeden insanların şu feryadını vicdanında tekrar tekrar muhasebe etmesinde yarar var. Grizu patlaması sırasında maden işçileri Soner Ak ve İzzet Ak kardeşler de ölüm ocağındaydı. Soner öldü, İzzet ise yaşam savaşı veriyor. Soner Ak'ın eşi Özge Ak ocağın durumunu anlattı. Eşim gaz kokusu çok var diyordu ama yapacak hiçbir şey yok diyordu. Şef bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil demiş. Hep birlikte yüksek sesle sormak zorundayız. Adalet buralara bugün gelmeyecekse ne zaman gelecek?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece Mobi Data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nur'a giden yol.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın devamında Mücadele suresinin tilaveti ve yorumuna devam edeceğiz. Sohbetimizi Mücadele suresinin 18 ve 19. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yeb'atuhumullahu cemian feyahlifun lehu kema yahlifun lekum ve yahsabun ennehum ala şey'in. Ela innahum humul kadibun istahwadha alayhimush shaytanu fa ansahum zikrallah ulaika hizbush shaytan ela inna hizbash shaytani humul khasirun.
Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın